Ayrım 12.
Böyle bir durum söz konusu değildir. Ufak tefek kaymalar olabilir. Ama bunların Türkiye'deki siyasi düşünceleri tümüyle geçersiz hale getirecek vusatte olacağını hiç sanmıyorum. Türkiye'de parti kurmak zaten serbesttir. Eğer böyle bir parti gerektiriyor idi ise böyle bir parti kurulur ve yaşardı. Çok partili hayata geçtikten sonra siyasi parti kurmanın yine herhalde serbest olacağına inanıyorum. Böyle bir durumda gerçekten milletin yeni bir partiye ihtiyacı varsa kurulur ve hayatiyet bulur. Mevcut partileri kapatarak yeni bir siyasi düşünceye hayatiyet vermek kanaatimce mümkün değildir. Desjardins, Milli Savunma Bakanlığı'nda verilen briefingde siyasetçilerin şahsi itirazlarına kapılarak ülkeyi içinden çıkılmaz hale getirmeleri askeri müdahaleyi zorunlu kılmıştır denildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Demirel, bu tartışmalara girmekte yarar görmüyorum. Ancak siyaseti yasaklasanız dahi, ülkenin idaresini üstlendiğiniz zaman alınan kararlara herkes doğru demez. Doğru diyenler de olur, doğru değil diyenler de olur. Siyaset orada başlar. Siyaset ve siyasetçiden vazgeçmek mümkün değildir. Siyasetçi devlet ile millet arasında köprüdür. Bu köprü kaldırıldığı zaman bunun yerini kim alacaktır? İşin felsefesine girmek istemem. Ancak dünyanın demokrasi ile idare edilen her ülkesinde köprü görevini siyasetçi yapar. Bir ayrım yapılmaksızın siyaset ve siyasetçi tümüyle kötülendiğinde demokratik idareyi kim yürütecektir? Yeni kadrolar yetişir, onlar yürütür denilebilir. O kadrolar da bu memleketin ve bu milletin çocukları olacaktır. Dışarıdan ithal edilmeyecektir. Bir süre sonra o kadrolar içinde aynı kötüleme yapılabilir. Siyaset ve siyasetçiyi tümü ile kötülemenin demokrasiyi imkansız hale getireceğine kaniyim. Doğru ve insaflı olduğuna da kani değilim. Lepre, kurucu meclise siyasetçilerin alınmayacağı ifade olunmuştur. Milletin siyasi temayülleri nazarı dikkate alınmadan hazırlanacak anayasa şekli bir demokrasi yaratmaz mı? Demirel, bildiğim kadarıyla şu anda kurucu meclisin nasıl kurulacağı hakkında henüz bir karar yoktur. Demokrasinin iki türlüsü olmaz. Sizin ülkenizde demokrasi ne ise Türkiye'de de odur. Bizim içine düştüğümüz duruma bakarak bir ülkenin demokrasi ile idare edilemeyeceği veya her ülkenin kendine özgü bir demokrasi icat edeceği hakkında bir kanaate varmak yanlıştır. Kanun ve nizam hakimiyetinin sağlanmasında uğradığımız müşkilat demokrasinin kusuru olmaktan ziyade devletimizin işleyişindeki tıkanıklıktan doğmuştur. 22 Nisan 1981 günü Avrupa Konseyi Asamblesi Başkanı De Coster ile yapılan görüşmeden bölümler. De Coster, Türkiye'nin istikbalini nasıl gördüğünüzü öğrenmek istiyorum. Demirel, ben demokrasi fikrinin ve demokrasi düşüncesinin savunucusuyum. Millette başlayıp millette bitmeyen ve onun rızasına dayanmayan bir idareye kimse demokrasi demez. Demokrasiyi yeniden kurmak Türk milletinin işidir. Bizim size Türkiye'de demokrasiyi kuruverin demek aklımızdan geçmez. Yalnız Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak, Türk devleti ve milletinin zaafa uğramasına sebep olacak hareketlerden kaçınmanızı isteriz. De Coster, Avrupa Konseyi'ne Türkiye'nin üyeliği için ne düşünüyorsunuz? Demirel, ben Türkiye'nin Avrupa'dan kopmasına karşıyım. Dönemin Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Avrupa Konseyi Başkanı De Coster ile Demirel arasındaki görüşmenin Demirel tarafından Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmesi üzerine AP Genel Başkanı'na 3 satırlık bir mektup gönderecekti. Pek muhterem beyefendi, Avrupa Konseyi Asamblesi Başkanı De Coster ile yaptığınız görüşmenin zaptını aldım. İçten teşekkürlerimi sunar, bu vesile ile derin saygılarımı yenilerim. Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bu tutanaklar hiç kuşku yok ki en kısa süre içinde ve belki de aynı gün doğrudan Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile MGK üyesi diğer komutanlara sunuluyordu. Böylelikle Demirel yabancılara neler söylemiş olduğunu doğrudan kendisi MGK'ya iletmiş oluyordu. Ecevit'in Arayış dergisindeki yazıları ile Demirel'in bu sözleri birleştiğinde askeri yönetimde de faaliyetlerini durdurulmuş olan siyasal partiler hakkındaki düşünceler giderek berraklaşıyordu. 6. Bölüm ve siyasal partiler kapatılıyor. Türkiye'de siyasal partilerin kapatılması tek başına ele alınamaz. Anayasanın geçici maddeleri ile siyasal partiler yasasının geçici maddeleri, siyasal partilerin kapatılma kararı ile bütünleşir. Çünkü söz konusu geçici maddelerle siyasal parti kadrolarına getirilen siyaset yasaklamaları partilerin kapatılması ile bütünleşir. Bu nedenle partilerin kapatılması anayasa ve siyasal partiler yasasının geçici maddeleri bir manzume oluşturur. Milli Güvenlik Konseyi'nin o tarihte kendine yardımcı danışman sivil kadrolarıyla yaptığı görüşmeler sırasında konu ilk kez gündeme geldiğinde en önemli danışmanların başında gelen Emin Paksüt, ''İhtilalin liderini kısıtlayan mantık yoktur.'' derken, gerçekte partilerin kapatılması ve siyasal kadroların yasaklanmasının bir bütün olduğuna dikkat çekmek istiyordu. Yine Paksüt'ün tanımlamasıyla Türkiye'yi 12 Eylül'den partilerin kapatıldığı 16 Ekim 1981'e getiren ve oradan da 1983 seçimlerine götürecek olan olaylar zincirini egemen mantık kendisi tarafından konsey üyelerine başta Evren olmak üzere bir toplantıda şöyle aktarılıyordu. Şimdi şöyle farz edelim. Siz Yeşilköy'den bir uçak kaldırdınız. Esenboğa'ya ineceksiniz. Uçağın Esenboğa'ya salimen ineceği an seçimin yapılacağı gündür. O halde Esenboğa'ya salimen inmek için havaalanında bir düzenleme yapmanız gerekir. Yani Esenboğa'daki pisti inişe müsait hale getirmeniz gerekir. Kullandığınız uçağı yeniden Yeşilköy'e döndürmeniz artık söz konusu değildir. Çünkü uçağın Yeşilköy'den kalktığı an 12 Eylül'de ülke yönetimine el koyduğunuz andır. Uçakta da 45 milyonla birlikte uçuyorsunuz. Esenboğa'da bazı maceracıların pisti işgal etmelerine izin vermemeniz gerekir. Bu maceracılar pistte çukurlar açmış olabilirler. Havaalanı binası işgal edilmiş olabilir. Pistte çukur açılması ya da havaalanı binasının işgal edilmesi söz konusu olmasa bile o günkü hava şartlarından dolayı alan mesela sisle kaplanmış olabilir. Sizin vazifeniz kaldırdığınız bu uçağı yolcularıyla birlikte emniyetle Esenboğa'ya indirmenizdir. Yolcularla birlikte alana inerken emniyeti düşünülmesi gereken kişiler arasında uçağı kullanan 5 kişi de vardır. Yani yolcuların emniyeti sağlanırken bu 5 kişinin emniyeti de sağlanmış olmalıdır. İşte Esenboğa'daki pistin temizlenmesi o tarihte var olan siyasal partilerin kapatılmasıyla mümkün olabildi. Piste çukur açabileceklerin ya da havaalanı binasını işgal edebileceklerin önüne anayasa ve siyasi partiler yasasındaki geçici maddelerle geçildi. Cumhurbaşkanlığı Konseyi düşüncesi de uçağı kullanan 4 kişinin emniyeti için düşünüldü. Milli Güvenlik Konseyi ve o tarihteki Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, yani uçağın kaptanı ise 1982 Anayasası'nın halk tarafından kabulü ile birlikte Cumhurbaşkanlığına seçildi. Partilerin kapatılması ve ondan sonraki yılın Kasım'ında anayasanın halk oyuna sunulmasından sonra geriye tek bir iş kalacaktı. Havaalanını kirletmeyecek yeni partilerin kurulması. Siyasal partiler ve lider kadroları ile ilgili ilk izlenimler kaynağını 12 Eylül öncesinden alıyordu. Gerçi 12 Eylül'e gelirken ve oradan da partilerin kapatıldığı 16 Ekim 1981'e giderken siyasal kadroların ve özellikle liderlerin tutumları böyle bir kararda elbette çok fazla etkiliydi. Ama 12 Eylül'den önce kontenjan senatörü Adnan Başar Kafaoğlu ile Büyükelçi Coşkun Kırca'nın hazırladıkları yeni anayasa taslağına hatta bir ara ihtiyaç bile görülmemişti. Bunun da çok ötesinde çok çarpıcı bir tarihsel gerçek olarak askerlerin ülke yönetimine el koyma biçimlerinin daha ince bir yöntemi yine bu sivil kadrolar tarafından bir ara düşünülmüştü. O günlerde sürekli olarak yetkisizliğinden yakınan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, konuyu bir gün kendi seçtiği kontenjan senatörleriyle görüşürken, Cumhurbaşkanının yetkisi rejimin tehlikeye düşmesi halinde bile yok demişti. Bunun üzerine kendi seçtiği senatörlerden hukuk profesörü Safa Reisoğlu, Cumhurbaşkanının başlı başına yemini Cumhurbaşkanına bu hakkı verir demişti. Adnan Başar Kafaoğlu da bir maddelik yasa getirelim. Cumhurbaşkanı olağanüstü durumlarda emirnamelerle ülkeyi idare edebilir diyelim önerisinde bulunmuştu. Kafaoğlu bu öneriyi Fransız Anayasası'nın 16. maddesinden aktarıyordu. Fransız Anayasası'nda olduğu gibi getirilecek tek maddelik bu yasa ile Cumhurbaşkanı daha geniş yetkilerle donatılmış olacaktı. Hatta Koru Türk'ün görevinden ayrılması, TBMM'nin Cumhurbaşkanı seçemeyişi günlerinde bile, hele hele 12 Eylül'den 1-1,5 ay kadar önce, 1980 Ağustos başlarında, daha sonra askerlere yardımcı olacak sivil kadrolar, yönetime müdahalenin bu tür bir anayasal değişiklikle gerçekleşmesi düşüncesini ortaya attılar. Anayasada böyle bir ek maddeyle yapılacak değişiklik, ülkeyi ardından referanduma götürecek, meclisler de seçimlere gidecekti. Bu arada son 20 yıl içinde karşılaşılan siyasal tıkanıklıkların nedenleri olarak görülen seçim ile siyasal partiler yasaları da tıkanıklıkları önleyecek değişikliklere uğrayacaktı. Kafaoğlu 1980 Ağustos'unda bu düşüncesini Emin Paksüt'e açtığında Paksüt, "Türkiye böyle bir inceliği taşıyamaz" karşılığını verecekti. Evren'le 12 Eylül öncesinde de sık sık bir araya gelen Paksüt, dönemin askerlerin en güvendiği kişilerinin başında geliyordu. Söz konusu değişikliğe giderek doğrudan bir müdahalenin belki de yapılmaması düşüncesi yine o tarihlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e böyle bir değişiklikle bunlar aslında Ecevit'i de Demirel'i de yeniden getirmek istiyorlar diye yansıtılacaktı. Oysa böyle bir düşüncenin ardında bazı kişilerin korunması diye bir niyetin olmadığını bu düşünceyi savunanlar çok sonraları uzun uzun açıklayacaklardı. Dolayısıyla daha 12 Eylül'den önce ve de elbette 12 Eylül'le birlikte siyasal partilerle lider kadrolarının ne olacağı olgusu komutanları sürekli düşündürecekti. 12 Eylül'den sonra partiler ve özellikle liderler açısından askeri yönetim, eğer deyim yerindeyse, 3 kez şok geçirdi. Bunlardan ilki, ulusu hükümetinin kurulması sırasında eski parlamenterlere görev önerildiğinde onların bu görevi kabul edip etmemek için liderlerine başvurması. İkincisi, 12 Eylül'den sonra görevde kalan ya da yeni görev alan bürokratların siyasal liderlerle ilişkilerini sürdürmeleri. Üçüncüsü ise 12 Eylül'den sonra geçen bir yıl içinde gerek Evren'in yaptığı konuşmalar ve gerekse yayınlanan bildirilere rağmen konseyin değerlendirmelerine göre liderlerin yönetime direnmesiydi. Bu üç şok askerlerde öylesine derin bir iz bırakmıştı ki MGK sonunda siyasal partilerin yeni düzene ayak uyduramayacakları sonucuna vardı. Partileri kapatarak ülkenin siyasal yapısını değiştireceklerini ve bunun da anayasanın geçici maddeleriyle sağlanacağına inandılar. Parti kapatmak, anayasadaki ve partiler yasasındaki geçici maddeleri işletmek yoluyla ülkenin siyasal yapısının değişikliğe uğrayacağını düşündüler. Bu temel düşüncelere birkaç nokta daha eklemek gerekecekti. Örneğin başlangıçta komutanlar 12 Eylül döneminin daha kısa süreceğini düşünmüşlerdi. Ama arada geçen zaman içinde Evren'in deyişiyle pisletilen tencerenin temizlenmesi için yaklaşık 406 ayrı konuya çözüm bulmak gerekmişti. Yine 406 ayrı soruna el atılmıştı. O tarihlerde MGK Genel Sekreterliği'nde oluşturulması düşünülen Devlet Durum Merkezi, işte el atılan bu konunun fazlalığından ve her birinin kendi içinde yoğunluğu nedeniyle çözüm arama gerekçesinden kaynaklanıyordu. Siyaset tarihimiz içinde ayrıca incelenmesi gereken çok çarpıcı bir olgu da kuruluşu, oluşması, işleyişi, çalışmaları ve sonucu ile birlikte herhalde danışma meclisidir. Ancak asıl çarpıcılık işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. Baştan beri özetlenen tüm izlenimlere, gözlemlere, yargılara, askerlerde oluşan düşüncelere rağmen partilerin kapatılmasından 3 ay önce kuruluş yasası açıklanan Danışma Meclisi yasasının bir maddesi bu tarihsel süreç içinde olağanüstü dikkat çeker. İlgili yasanın bir maddesinde aynen şu ilke yer alır. Danışma Meclisi'ne mevcut siyasi partilerden kontenjan üyesi aday gösterilemez. Bir başka deyişle 1981 yılının 29 Ekim'inde göreve başlayacak olan Danışma Meclisi için yayınlanan yasa, partilerin kapatılmasından 3 ay önce hala siyasi partilerin varlığını kabul eder. Siyasal partiler 16 Ekim'de kapatılırken, Danışma Meclisi bundan 13 gün sonra 29 Ekim'de göreve başlamıştı. Peki Danışma Meclisi yasasının çıkmasıyla partilerin kapatılmasına dek geçen 3 aylık süre içinde ne olmuştur da partilerin kapatılması düşüncesi uygulamaya dönüşmüştür? Danışma Meclisi yasası hazırlanırken bir ara muhtarlar, ihtiyar heyetleri ve belediye meclis üyeleri birer seçmen olarak düşünülmüştü. Her ne kadar 12 Eylül'den sonra bu organlardaki kişilerin önemli bölümü değiştirilmiş olsa da bunların çoğunluğu yine de bir siyasal parti üyesiydi. Liderlerle askeri yönetim arasında bir yıllık deney askerlere bu kişilerin danışma meclisi seçmeni sayılması cesaretini vermemişti. Dolayısıyla bu kişilerin seçmenliği düşünülürken birdenbire partilerin danışma meclisi çalışmalarını ve hatta ondan da önce yapısını etkileyecekleri düşünüldü. Muhtarlar, ihtiyar heyetleri, belediye meclis üyeleri seçmen olarak düşünülürken askerlerin karşısına yeniden partiler ve onların yöneticileri çıkıyordu. Danışma meclisi yasasının ilkeleri, meclisin işleyiş biçimi, ondan da önce üyelerinin nasıl ve kimlerden oluşacağına ilişkin siyasal partilerden tepkiler gelmişti. Özellikle üye seçimi hem CHP hem de AP tarafından ciddi eleştirilere uğruyordu. Belki bunlar o günün basınına yansımıyordu ama eleştirileri içeren raporlar günü gününe düzenli bir biçimde Evren'in masasına ulaşıyordu. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan zaten sevilmiyordu. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş orduya politika sokmak istediği için zaten affedilmiyordu ve hiçbir zamanda affedilmeyecekti. Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel ise ülkeyi 12 Eylül öncesine getiren iki önemli sorumlu olarak görülüyor ve bunlara da çok soğuk bakılıyordu. Komutanlar arasında Demirel ile Ecevit varken ve de onların partileri varlıklarını sürdürürken tencerenin temizlenmesi çok zor olur. Bu nedenle partileri kapatmak gerek görüşü sık sık dile geliyordu. Devlet Başkanı Evren her fırsatta halka gidiyor, ülkenin dört bir tarafında konuşmalar yapıyordu. Her gezisinden belli izlenimlerle dönüyor ve sonuçta bu izlenimler komutanlar arasında ortaklaşa değerlendiriliyordu. Geziler sonrasında yapılan değerlendirmeler Milli Güvenlik Konseyi'ni şu yargıya götürmüştü. Yaptıklarımızın ülkede kalıcı hale gelmesi ancak siyasal partilerin kapatılması ile mümkündür. Kapatmadaki sorun, CHP'nin İş Bankası'ndaki payı. 1981 Ekim başlarında Devlet Bakanı İlhan Öztrak, kabine arkadaşı Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'na önümüzdeki günlerde galiba partilerle ilgili bir karar alınacak dediğinde, aslında siyasal kadrolarla ilgili bir yıl sonra anayasanın geçici maddelerinde yer alacak 5 ve 10 yıllık siyasal yasaklar da belirmeye başlamıştı. Bu konuşmadan bir ay kadar önce ise MGK Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık, o günlerin Çankaya'daki danışmanı, 1982 Temmuz'undan sonrasının Maliye Bakanı Adnan Başar Kafaoğlu'na partileri feshedeceğiz demişti. Saltık, feshedeceğiz ama mal varlıkları ve özellikle CHP'nin Atatürk'ün vasiyeti sonucu İş Bankası'ndaki payı ne olacak diye düşünüyoruz. Bu işin o tarafını bir düşünür müsünüz diye ekledi. Kafaoğlu, neden feshediyorsunuz diye sorunca Saltık Paşa, başka çare kalmadı karşılığını verdi. Kafaoğlu sorularını sürdürdü. Neden başta feshetmediniz? Saltık Paşa, yanlış yapmışız. Partilerin feshedilmesine ilişkin yasa belli aralıklarla MGK'da yaklaşık bir ay tartışılacaktı. Mal varlıklarının özellikle Atatürk'ün vasiyetinde belirttiği CHP'nin İş Bankası'ndaki payı nedeniyle. Atatürk'ün vasiyetinde CHP'nin olmasını istediği İş Bankası payının partinin kapatılmasıyla birlikte hazineye devri askerleri düşündürüyordu. İlginçtir, Atatürk'ün vasiyeti ile birlikte gündeme gelen CHP'nin İş Bankası'ndaki payı yine Atatürk'ün vasiyeti ile birlikte Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'nu da gündeme getiriyordu. Dil Kurumu ile Tarih Kurumu'nun kapatılmaları da işte parti kapatılmaları ile birlikte yeni bir gündem maddesi oluşturuyordu. Her iki kurumun kapatılarak Atatürk Dil, Tarih ve Kültür Yüksek Kurumu'nun oluşumu işte bugünlere dayanıyordu. Çankaya çevresinde partilerin kapatılmasına ilişkin daha sonra şu tür değerlendirmeleri sık sık rastlanacaktı. Ordu 12 Eylül'de ülke yönetimine istemeyerek el koydu. Ama bunu ne partiler ne de liderler anlayabildi. Bir önemli lider dış basına demeçler verip içeride yazılar yazarken diğeri askeri yönetimin yaptığı bütün işlere karşı muhalefet ediyor ve bunu kendi örgütü aracılığıyla ülkenin dört bir tarafına yaymak istiyordu. Oysa yönetim 12 Eylül'ün liderler tarafından desteklenmesi bir yana en azından onlardan bir muhalefet ve bir direnme beklemiyordu. Liderler yeni rejime belli bir uyum gösterebilselerdi, belki de ne partiler kapatılır ne de siyasi kadrolara getirilen yasakların kapsamı böylesine geniş olurdu. Ama olmadı. Özellikle Adalet Partisi tüm örgütüyle dimdik ayakta kalınca, hele de kendi içinde hiç yıpranmadan varlığını sürdürünce ve hatta askeri yönetime çevredeki siviller tarafından Demirel'in "biz tek başımıza iktidara geliyorduk, 12 Eylül bizim iktidarımızı engelledi" doğrultusunda söylediği öne sürülen sözler iletilince, Devlet Başkanı Evren yargısını artık kesinleştirecek ve şöyle diyecekti: "Anlaşılan partiler bizim getirdiğimiz yeni düzeni benimsemeyecekler. Bize çok zorluk çıkaracaklar. Demokrasiye yeniden geçerken bu güçlüklerimiz daha da artacak. O zaman partileri kapatmaktan başka çare kalmıyor." Oysa askerler daha önce sık sık 27 Mayıs'a baktıklarını, 27 Mayıs'ta Demokrat Parti'nin kapatılmasının doğru olmadığını söylüyorlardı. Hatta bir MGK toplantısında Evren, "Partileri kapatarak yeni suni partiler yaratmak amacında değiliz" demişti. 12 Eylül'ün hemen sonrasında, Ekim 1980'de söylenen bu sözler, askerlerin değerlendirdikleri gelişmeler karşısında değişime uğrayacak ve Türkiye yeni bir noktaya gelecekti. Siyasal partilerin feshedildikleri gün, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, radyo ve televizyonda yaptığı konuşmada şunları söylüyordu: "Şimdi elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim. Acaba milletin kaderinde başlıca rol oynamış partiler ve yöneticilerden hangisi 12 Eylül'e gelinceye kadar bu görevin idraki içinde oldu? Hangisi devlet çatısının çatırdayarak yıkılmaya başladığını görüp de milletin refah ve huzuru, devletin bekası için kişisel ve parti çıkarlarından feragatta bulunabildi? 12 Eylül'den beri millete vaat ettiklerimizi adım adım tahakkuk ettirdik. Çok şükür bütün vaatlerimizi zamanında yerine getirdik. Eğer mevcut partiler, yöneticileri, milletin gösterdiği anlayışı gösterebilseler, kendilerini geçmişin kin ve nefretinden temizleyebilseler, kendi içimizde halledeceğimiz problemleri dış ülkelere jurnal ederek bir takım kuruluşlar vasıtasıyla bize baskı yaptırma denemelerine girişmeselerdi, belki bu kararı almak gereğini duymayacaktık. Bunların hiçbirisini yerine getirmeyenler gitmeli ve geçmişten ders alarak kurulacak yeni partiler sahneye çıkmalıdır." Aynı gün Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisinin yönelttiği bir soruya Evren şu karşılığı verecekti: "Eski liderlere hemen siyasete dönme yolunu açarsak Türkiye kısa sürede yeni bir 12 Eylül'e gelir. Bu nedenle bir süre için hiçbir mesuliyet almamaları lazımdır. Başka kişilere şans tanımak lazımdır. Hiç kimse yıkılan bir binanın yeniden inşası sırasında yıkılmasına neden olan malzemeyi tekrar kullanmaz." 120 yılın kapanışı. 16 Ekim 1981 tarihinde siyasal partilerin kapatılmasıyla birlikte 120 yıldan bu yana her koşulda kesintisiz sürmüş olan partili yaşam sona eriyordu. Bu 120 yıllık sürecin ardından Türkiye ilk kez partisiz bir döneme adım atıyordu. Ulusal nitelikte ilk siyasal parti, siyasal organ ya da kuruluş 1859'da Fedailer Cemiyeti adı altında tarih sahnesine atmıştı.